Ayrım 18, Kuşkulu Delil, Michael Connelly, sayfa 225. 24. Kısım, 31 Mart Çarşamba, saat 9. Boş'un mahkemede olması gerekmiyordu. Hatta jüri seçimi sonrasına ve gerçek duruşma başlayana kadar da ona ihtiyaç duyulmayacaktı. Ama ÖSB ile birlikte gizlice gözetlediği adamı yakından görmek istemişti. Jessup onu gördüğünde herhangi bir tepki gösterecek mi diye merak ediyordu. Birlikte San Quentin'den buraya geleli bir ay olmuştu. Boş ona gözetlemedikinden daha yakın olmak istiyordu. Böylece içindeki ateş devam edecekti. Oturuma durum değerlendirme toplantısı adı verilmişti. Yargıç ertesi gün başlayacak olan jüri seçimi öncesinde son dilekçeleri ve talepleri çözüme kavuşturup duruşmaya engelsiz başlamak istemişti. Konuşulacak jüri konusu vardı ve her iki tarafın teşhir edeceği delillerin listesi teslim edilecekti. Savcılık ekibi iyi hazırlanmıştı. Son iki hafta boyunca Haller ve McPherson çok çalışmışlar, tanıkların sorguya çekilmeleri ve her bir delilin sunumu ile ilgili ayrıntıları incelemişlerdi. 24 yıllık delilleri öne sürerken hangi taktikleri uygulayacaklarını planlamıştılar. Hazırdılar, artık yay gerilmiş ok fırlatılmayı bekliyordu. İdam cezası konusundaki karar bile verilmişti, daha doğrusu ilan edilmişti. Haller bu talebi resmen geri çekmişti. Zaten Boş en başından beri Haller'ın idam cezasıyla Jessup'ı tehdit etme taktiğinin adamı sadece biraz şaşırttığını söylüyordu. Yapılan suçlamalar Jessup'ın şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapse mahkum olmasını sağlardı ve bu da Melissa Landy için yeterli bir adaletti. Boş da hazırdı. Davayı titizlikle tekrar soruşturmuş ve ifade vermeye çağrılacak tanıkların yerlerini tespit etmişti. Onca işine rağmen fırsat buldukça da ÖSB vardiyalarına katılmıştı. O gecelerde kızı ya arkadaş evlerinde kalmış ya da müdür yardımcısı Sue Bambrough eve gelmişti. Kendi rolü için hazırlandığı gibi Haller ve McPherson'a da yardımcı olmuştu. Güveni tamdı. Duruşma salonunda bulunmak isteyişinin bir nedeni de nihayet bu işin başladığını görmekti. Yargıç Brightman duruşma salonuna girdi ve saat 9'u 5 geçe oturum başladı. Boş, Haller ve McPherson'ın yan yana oturduğu savcılık masasının tam arkasındaki parmaklıklı kısımda yer bulmuştu. Onu da masada oturtmak istemişlerdi ama Boş geride durmayı yeğlemişti. Jessup'ı arkadan izlemek istiyordu ve zaten iki savcının yanında yoğun bir endişe havası vardı. Yargıç Sarah Anglesey'nin ifade verip vermeyeceği konusunda bir karar çıkaracaktı. Haller'ın bir gece önce söylediğine bakılırsa başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Eğer Sarah'ı tanık olarak mahkemeye çıkaramazlarsa davayı kesinlikle kaybederlerdi. Kaliforniya Başsavcılığı ile Jessup davası bir kez daha başlıyor dedi yargıç kürsüye oturduktan sonra. Hepinize günaydın. Koro halinde günaydın sesleriyle karşılık verildikten sonra yargıç hemen konuya girdi. Yarın bu dava için jüri üyelerini seçeceğiz, sonra da duruşma başlayacak. Bu nedenle bugün deyim yerindeyse garajı temizleyip sonra da otomobili içeriye alacağız. Herhangi bir son dilekçe, talep, teşhir nesneleri veya deliller ya da herhangi bir şey hakkında söz almak isteyen varsa şimdi zamanıdır. Tartışılmayı bekleyen dilekçeler var, önce bunları ele alacağım. Sanığın vücudundaki bazı dövmeleri örtmek için makyaj kullanmasına ilişkin savcılığın itirazı reddedildi. Bu konuyu zaten yeterince tartışmıştık. Üstünde daha fazla durmaya gerek görmüyorum. Boş Jessup'a baktı. Bulunduğu yerden onun yüzünü göremiyordu. Ama yargıcın verdiği günün ilk kararından memnun olduğu başını sallamasından belliydi. Bundan sonra Brightman iki taraftan gelen daha az önemli dilekçeleri ele aldı. Taraflardan birinin daha en baştan favori görünmemesi için elinden geleni yapıyordu. Boş gözünün ucuyla bakınca McPherson'ın her bir kararı not defterine kaydettiğini gördü. Bütün bunlar günün en önemli kararı için zemin hazırlamıştı. Sarah duruşma sırasında McPherson'ın tanığı olacağı için iki gün önce savunma dilekçesi üzerine yapılan tartışmalarda o söz almıştı. Boş o oturuma katılmamıştı ama Haller'ın anlattığına göre Maggie bu talebe karşı bir saat süren çok iyi bir savunma yapmıştı. Buna ek olarak da 18 sayfalık yazılı bir cevap sunmuştu. İddia makamı dilekçeye verdikleri cevaba güveniyordu. Fakat her ikisi de nasıl bir karar çıkaracağını tahmin edecek kadar Brightman'ı tanımıyordu. Şimdi dedi yargıç, savunmanın Sarah Ann Gleason'ın tanıklığını iptal etmek için verdiği dilekçeye geliyoruz. Bu soru üstünde tartışıldı ve her iki tarafta görüşlerini sundu. Mahkeme şimdi bir karar çıkarmaya hazırdır. Sayın yargıç, söz alabilir miyim dedi Royce ayağa kalkarak. Bay Royce dedi yargıç, daha fazla tartışmaya gerek görmüyorum. Bir talepte bulundunuz ve savcılığın sunumuna karşılık vermenize izin verdim. Daha söylenecek ne kaldı? Peki sayın yargıç. Royce yerine oturdu ve Sarah Gleason'a yapacağı saldırıya ne eklediğini sır olarak bıraktı. Savunmanın talebi reddedildi dedi yargıç hemen. Savunmaya savcılığın tanıklarını sorgulamada ve kendi tanıklarının bayan Gleason'ın inanılırlığını jüri önünde değerlendirmelerine imkan vereceğim. Ama bence bu tanığın inanılırlığına jüri karar vermelidir. Sanki herkes aynı anda nefesini tutmuş gibi salonu bir sessizlik kapladı. Ne savunma ne de savcılık tarafından bir karşılık geldi. Boş bunun tam ortada bir karar olduğunu ve büyük ihtimalle her iki tarafın da bir şey koparmış oldukları için memnun olduğunu biliyordu. Gleason ifade verebileceği için savcılık davayı kurtarmış oluyordu. Ama yargıç Royce'un tüm silahlarıyla kadına saldırmasına izin vermişti. Her şey Sarah'ın ne kadar dayanıklı olduğuna bağlıydı. Artık devam etmek istiyorum dedi yargıç. Önce jüri seçimiyle ve zaman çizelgelemesi hakkında konuşalım. Sonra teşhir edilecek delillere bakarız. Yargıç nasıl bir yöntem uygulamak istediğini özetledi. Her ne kadar iki tarafa da muhtemel jüri üyelerini sorgulama izni verecekse de bunun zamanı sınırlı olacaktı. Duruşmada da sürecek bir ivme başlatmak istiyordu. Her iki tarafa da sadece 12 kesin itiraz hakkı. Aday jüri üyesini neden göstermeden reddetme hakkı veriyordu. 6 tane de yedek üye seçilmesini istiyordu. Çünkü uygunsuz davranan, devamlı geç gelen ve tanık ifadeleri sırasında uyuklayan jüri üyelerini hemen tespit edip kovardı. İyi bir yedek üye stokumuz olsun çünkü çoğu zaman bu gerekli olur dedi. Düşük sayıda kesin itiraz hakkı ve yüksek sayıda yedek üye gereği hem savcılık hem de savunma tarafından itiraza yol açtı. Yargıç homurdanarak itiraz hakkına 2 sayı daha ekledi. Ama aday üyelerin yeterliliği konusundaki tartışmaların açmaza girmemesi için herkesi uyardı. Jüri üye seçiminin cuma günü sonuna kadar bitmesini istiyorum. Benim işimi yavaşlatırsanız ben de sizleri yavaşlatırım. Mecbur kalırsam herkesi cuma akşamına kadar burada tutarım. Pazartesi ilk iş açılış konuşmalarını istiyorum. Buna itirazı olan var mı? Yargıç her iki tarafı da sindirmişti. Duruşma salonuna tam anlamıyla hakimdi. Sonra duruşmanın zaman çizelgesini özetledi. İfadeler her sabah saat tam 9'da başlayıp arada 90 dakikalık yemek molasından sonra akşam 5'e kadar devam edecekti. Her sabah ve öğleden sonra 15 dakikalık aralar verilecekti. Bu da ifadelerin alınması için bize her gün 6 saat kesintisiz süre verir dedi. Bundan daha uzun sürerse jüri üyeleri ilgilerini kaybetmeye başlarlar. Bu nedenle günde 6 saat ayırıyorum. Saat 9'da bu kapıdan içeriye adımımı attığım anda burada ve hazır olmak size kalmış. Sorusu olan var mı? Soru yoktu. Brightman daha sonra her iki taraftan da davalarının sunumu için ne kadar süre gerekeceğini tahmin etmelerini istedi. Haller 4 günden fazla gerekmeyeceğini söyledi. Ama tabii bu çapraz sorgulamanın ne kadar süreceğine de bağlıydı. Bunu söylerken Royce'a ve onun Sarah Ann Gleason'a yönelteceği saldırıya kılçık atmış oluyordu. Royce kendisi için 2 günün yeteceğini bildirdi. Bunun üzerine yargıç kendi hesabını yaptı. 4 ile 2'yi toplayıp sonucu 5 olarak çıkardı. Pazartesi sabahı açılış konuşmalarınız için her birinize birer saat ayırmayı düşünüyorum. Böylece cuma öğleden sonra bitirip ertesi pazartesi günü de kapatma konuşmalarına geçebiliriz. İki taraf da yargıcın bu hesabına itiraz etmedi. Amaç belliydi. Davada akış olsun. Zamandan tasarruf edecek yollar bulmak. Tabii bir duruşma akışkan olurdu ve süreç boyunca birçok beklenmedik şey çıkardı. Bu oturumda söylenenler iki tarafı da fazla bağlamazdı. Ama iki taraf da sunumlarında devamlı bir hız sağlamadıkları takdirde yargıcın nasıl tepki göstereceğini biliyordu. Nihayet delil teşhirine ve elektronik konusuna geldik dedi Brightman. Umarım her iki taraf da birbirinin listesine bakmıştır. Bunlara bir itiraz var mı? Hem Holler hem Royce ayağa kalktı. Yargıç başıyla Royce'u işaret etti. Önce siz söyleyin Bay Royce. Evet Sayın Yargıç, savunma tarafı olarak iddia makamının salon ekranlarında Melissa Landy'nin birçok ceset görüntüsünü gösterme planına itiraz ediyoruz. Bu uygulama hem barbarca bir istismardır hem de ön yargıya yol açar. Yargıç koltuğunda dönüp hala ayakta durmakta olan Holler'a baktı. Sayın Yargıç, cesedi ortaya çıkarmak iddia makamının görevidir. Hepimizi buraya getiren suçu göstermek. Bunu istismar etmeyi ve ön yargıya yol açmayı kesinlikle istemeyiz. Bu uygulamanın çok hassas bir sınırı olduğu konusunda Bay Royce'a hak veriyorum. Ama o sınırı aşmayı düşünmüyoruz. Royce bir hamle daha yaparak karşılık verdi. Bu dava 24 yaşındadır. 1986 yılında asma ekranlar, böyle Hollywood tarzı gösteriler yoktu. Bence bu uygulama müvekkilimin adil yargılanma hakkını ihlal ediyor. Holler de kendi atışı için hazırdı. Dava yaşının bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Ama savunmanın istediği şey bu teşhir delillerini eskiden... Macpherson onu durdurmak için kolunu tuttu. Holler eğilince de kulağına bir şeyler fısıldadı. Holler tekrar doğruldu. Bağışlayın Sayın Yargıç, ağzımdan yanlış kelime çıktı. İddia makamı jüriye bu teşhir delillerini 1986'da olduğu gibi sunmayı seve seve kabul ediyor. Jüri üyelerine cesedin renkli fotoğraflarını dağıtabiliriz. Ne var ki daha önce yapılan konuşmalarda Sayın Yargıç bu uygulamadan hoşlanmadığını belirtmişti. Evet dedi Brightman, bu fotoğrafların jüri üyelerine dağıtılmasının daha istismarcı ve ön yargı doğurucu olduğunu düşünüyorum. İstediğiniz bu mudur Bay Royce? Royce kendini bir açmaza sokmuştu. Hayır Sayın Yargıç, bu konuda sizinle aynı fikirdeyim. Savunma sadece bu görüntülerin kullanılışını ve teşhirini sınırlamaya çalışıyor. Bay Holler ekrana tam 30 fotoğraf vereceğini belirtmiş. Bence çok fazla, hepsi bu kadar. Sayın Yargıç, bu fotoğraflar cesedin bulunduğu yerde ve otopsi sırasında çekilmiş olan resimler. Her biri, Bay Holler diye kesti Yargıç. Burada söyleyeceklerinizi durdurmak isterim. Cinayet mahalli resimleri kabul edilebilir şeylerdir. Yeter ki belli bir temeli ve açıklaması olsun. Ama jüri üyelerine bu zavallı kızın otopsi resimlerini göstermenin gerekli olmadığını düşünüyorum. Bunu yapmayacağız. Anlaşıldı Sayın Yargıç dedi Holler. Royce kazandığı kısmi zaferin keyfiyle yerine otururken Holler ayakta kaldı. Brightman bir şeyler yazarken konuştu. Peki Bay Royce'un teşhir edeceği delillere bir itirazınız var mı Bay Holler? Evet Sayın Yargıç, savunmanın listesinde Bayan Gleason'a ait olduğu iddia edilen çeşitli uyuşturucu teçhizatı var. Listelerinde ayrıca Bayan Gleason'ın çeşitli fotoğrafları ve video görüntüleri de bulunuyor. İddia makamına bu malzemeleri inceleme fırsatı verilmedi ama amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Bayan Gleason hayatının bir döneminde düzenli olarak uyuşturucu kullanmış. Onun uyuşturucu kullanırken çekilmiş resimlerini ve bu amaçla kullandığı nesneleri görmemize gerek yok. Amaç sadece ön yargı yaratmak. Royce tekrar ayağa kalktı, yargıç ona söz verdi. Sayın Yargıç, bu teşhir delillerinin savunma için hayati önemi var. Bay Jessup'a yüklenen suçlamalar gerçeği hatırlayacağına güvenilmeyen, hatta bunu anlatabileceği bile kuşkulu, uzun yıllar uyuşturucu kullanmış birinin ifadesine dayanıyor. Bu teşhir gereçleri tanığın ne kadar uzun bir süre ve ne ölçüde yasaklı madde kullanmış olduğunu jürinin anlamasını sağlayacaktır. Royce söyleyeceklerini bitirmişti ama savunmanın teşhir listesini incelemekte olan yargıç bir şey söylemedi. Pekala dedi yargıç, neden sonra belgeyi bir yana itti. İkiniz de inandırıcı görüşler öne sürdünüz. O halde yapacağımız şey şu, bu teşhir gereçlerini tek tek ele alacağız. Savunma bir delil sunacağı zaman önce bunu jürinin duyamayacağı bir yerde tartışacağız. Kararımı o zaman vereceğim. İki avukat da yerlerine oturdular. Küçük kız kardeşinin evin ön bahçesinden kaçırılışını gördükten 24 yıl sonra Sarah Ann Glaze'ın hayatını ömrünün sonuna kadar değiştiren o korkunç anla ilgili ifade vermeye razı olmuştu. Ve onun bu özverisine karşılık yargıç savunmanın ona bir zamanlar bağımlısı olduğu ve çoktan kurtulduğu o uyuşturucu teçhizatlarını ortaya getirmesine izin veriyordu. Boş bunu hiç adil bulmamıştı, adaletle ilgisi yoktu. Az sonra oturum sona erdi. Taraflar çantalarını toplayıp grup halinde çıkış kapısına doğru seyirttiler. Boş biraz geride kalıp Jessup'ın dahil olduğu grubun arkasına geçti. Bir şey söylemediği halde Jessup onun varlığını hissederek arkasına döndü. Bu kişinin boş olduğunu görünce sırıttı. ''Dedektif Boş, beni takip mi ediyorsun?'' ''Gerekir mi?'' ''Kim bilir, soruşturman nasıl gidiyor?'' ''Yakında öğrenirsin.'' ''Evet, mutlaka.''
''Onunla konuşma.''
Uyarı Royce'dan gelmişti, o da dönüp Boş'u görmüştü. ''Ve sen de onunla konuşma.'' diye ekledi parmağını Boş'a uzatarak. ''Onu taciz etmeyi sürdürürsen yargıca şikayette bulunurum.'' Boş hiçbir şey yapmadım anlamında ellerini kaldırdı. ''Sorun yok avukat bey, sadece sohbet ediyorduk.''
''Polislerle sohbet diye bir şey yoktur.''
Elini Jessup'ın omzuna koyup onu Boş'tan uzaklaştırdı. Koridora çıkınca doğruca orada beklemekte olan muhabirlerin ve kameraların arasına daldılar. Boş onların yanından geçerken bakınca Jessup'ın yüz ifadesinin nasıl değiştiğini fark etti. Gözlerindeki yırtıcılara özgü bakış gitmiş, yerini bir mağdurun yaralı bakışları almıştı. Muhabirler hemen etraflarını sardılar. 18. Ayrımın Sonu. Sayfa 234.